Milli eğitim ve dil. Milli eğitimin başlıca vazifeleri şunlardır. 1. Türk gencini ve halkını milli şuur ve milli değerle yetiştirmek, onlara bu ruhu aşılamak. Eğitimin ilk vazifesi bu olmalıdır. 2. Gençleri üretici olarak yetiştirmek lazımdır. Yetişen nesiller milli ekonomide tüketici değil, üretici durumda olmalıdırlar. 3. Milli eğitim, Türk milletinin sosyoekonomik hedef ve ihtiyaçlarına göre planlanmalı, yönetilmelidir. Bu ne demektir? Mesela Türkiye'nin ne kadar doktora, mühendise, iktisatçıya vesaireye ihtiyacı varsa bunlar tespit edilecek ve buna göre bir eğitim politikası takip edilecektir. Şimdiye kadar bu düşünülmemiştir ve düşünülmüyor da. Bugün fakülteleri nerede açık varsa rastgele hiçbir teste tabi tutmadan, kabiliyeti göz önüne alınmadan dolduruyorlar. Bunun böyle olmaması lazımdır. Eğitim, teknik eğitim vermek amacını gütmelidir. Yaşadığımız çağ teknik çağıdır. Kalkınmak için teknik eğitim şarttır. Türkiye'nin kısa zamanda ileriye gitmesi, sanayileşmesi için eğitimin dünya çapında yüksek vasıflı ilim adamı ve teknik kadro hazırlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra milli kültür geliştirilecek, yükseltilecek ve yayılacaktır. Milli kültürün temeli Türk dilidir, Türkçedir. Türkçe bugün iç ve dış hücumlara uğramakta ve baltalanmaktadır. Bugün bir arı dilciler grubu var. Bunlar Türk dilini sadeleştiriyoruz diye uydurma sözlükler yapıyorlar. Biz bu uydurmacılığa karşıyız. Türk dili için Milliyetçi Hareket'in kabul ettiği dört ana ilke vardır. 1. Kullanılacak kelimeler ve yeni üretilecek kelimeler halkın konuştuğu, kullandığı ve anladığı kelimeler olmalıdır. Bugün Arapçadan, Farsçadan gelen kelimeler var ama bunlar 800-900 senedir kendi aramızda kullanılan kelimelerdir. Türkler de bunlar Türkçe kelime haline gelmişlerdir. Bu kelimeler artık Türkçe'de başka, Arapça'da başka, Farsça'da başka anlamlara gelmektedir. Bugün bilhassa Arapça diye Türkçeden kelime çıkarıp yerine Ermenice, Latince kökünden kelimeler koymaktadırlar. Bunlardan birisi de mesela kelimesidir. Bunun neyi ifade etmek istediğini dağdaki çoban da biliyor, şehirdeki vatandaş da biliyor. Kırım'daki, Kerkük'teki, Türkistan'daki Türkler de biliyor. Dış Türkler de meselen diyorlar. Kalkıp da bütün iç ve dış Türklerin anladığı bir kelimeyi değiştirip yerine örneğin kelimesi koyarsak bunu Anadolu halkı da anlamaz, dış Türkler de anlamaz. 2. Dilde araştırma diyerek nesiller birbirinden ayrılmamalı, onlar birbirlerini anlayabilmelidir. 3. Türkiye dışındaki diğer Türk toplulukları ile dil, kültür bağını bozmamak, aksine geliştirmek yolunda çalışmalıyız. 4. Sadeleşme asla kültür değerlerimizdeki bağlantımızı bozmayacak şekilde olmalıdır. Dil davası. İleri müreffeh Türkiye'yi kurmada, ilim hayatını başlatmada milli eğitimin önemini tekrar belirtmek isterim. Milli eğitimde eğitim kurumlarını yeniden kurma ve teknik eğitimi genişletme kararındayız. Millet çocuklarına öğretimin her kademesinde kabiliyetlerine göre yetişme ve yükselme imkanı, fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak hedefimizdir. Bu vesile ile öğrenim dili ve dil davası görüşümüzü belirteyim. Dil davası, millet olarak varlık, bağımsızlık davasıdır. Türkçe'de vatanın birlik ve bütünlüğünü, milli tarihin devamlılığını görürüz. Türkçeyi anamız, ana vatanımız gibi sever ve koruruz. Dil davasında düsturumuz, ilkemiz, dilin konuşulan dil, halk dili temelinde gelişmesi, uydurma dile sapılmaması, yabancı dillerin zararlı, bünyeye uymayan tesirlerine düşülmemesi, meselelerin anlaşılmasında güçlük yaratılmaması, Türk dünyasında bir tek dil olarak gelişme hayati hedefinden sapılmamasıdır. Düşünce, öğretim ve bilim hayatında Türk dilinin egemenliği esastır. Üniversitede İngilizceyi, Türkçenin önünde resmi öğrenim dili yapan anlayış ve uygulamayı kültür emperyalizmine uyduluk ve çok zararlı bir gelişme olarak görüyoruz. Bu hale son vereceğiz. İlim dili Türkçe. Bugün bir Türk gencinin ilkokuldan başlayarak üniversite sonuna kadar tamamıyla İngilizce öğrenimle yetişmesi mümkündür. Yalnız mümkün değil, artık olağandır. Bu şekilde bütün teknik sahalarda olduğu gibi bugün idari ve toplumsal sahalarda bile böyledir. Bu eğitimden geçen bir genç, mesleğinin Türkçe dilini bilmez, öğrendiği konuların Türkçesini de bilmeye hiçbir devrede mecbur kılınmaz. Türkçe olarak bir imtihan vermez. Bunun pek yakın bir zamanda Türkiye resmi dilinin İngilizce haline gelmesidir. Bu devirde hala kabile hayatı yaşayan bazı Afrika ülkelerinde bile yadırganacak bir durumdur. Biraz haysiyeti olan hiçbir millet bunu kabul edemez. Gidiş zannedildiğinden çok daha vahim, çok daha hızlıdır. Bugün Türkiye içinde bir Türk'ten bir Türk'e bir mektup İngilizce olarak gidebilmekte ve bu yadırganmamaktadır. Bugün yabancı dil bilmek, iyi bilmek bir zarurettir. Fakat birçok konuları yalnız İngilizce olarak bilmek, kendi ana dilinde bilmemek, haysiyet ve şerefin kaybolması ile ilgilidir. Bütün okullarımız yalnız Türkçe öğretimi yapmalı, fakat yabancı dilleri ayrı konular olarak iyi öğretmelidir. Türk okullarında İngilizce öğretim tuhaf bir takım durumlar da yaratmaktadır. Mesela Ankara Koleji'nde Türkiye'nin en iyi kimya hocalarından bir hoca kimya dersi vermeye devam edememekte, buna karşılık dışarıdan gelen kalitesiz yabancı hocalar yüksek maaşla fen dersleri vermektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi elemana ihtiyacı olduğu halde iyi Almanca veya Fransızca da bilen bir Türk profesörünü alamamakta, buna karşılık dış yardımla dışarıdan tayin edilen kalitesiz, memleketinde başka iş bulamayan bir barış gönüllüsünü almaktadır. Türkçe hızla çığırından çıkmaktadır. İlmin Türkçe yapılamayacağı gibi gülünç bir iddia yayılmaktadır. Bu asılsızdır. Türkçe ilim dili için son derece uygun, kolayca yeni terimler doğurmaya İngilizceden çok daha kabiliyetli bir dildir. Birçok ilim adamımız yıllardır çeşitli sahalardaki yazıları ile bunu bol bol ispatlamışlardır. Fakat şimdi Türkçe ezilmekte ve ihanete uğramaktadır. Türkçe tedrisat sadece bir dilcilik, hatta milliyetçilik konusu değildir. Türk insanlarının haysiyeti, kendilerine güvenmesi, aşağılık duygularına kapılmaması, şerefli dünya milletleri arasındaki itibarı meselesidir. Bugün Estonya, Litvanya ve Türkistan ülkelerinde emperyalist Rusya nasıl Rusça tedrisatı zorluyor, Türkistan milletlerinin benliğini yok etmeye uğraşıyorsa, Türkiye'de aynı şekilde öz dilini, ana dilini ve onunla birlikte benliğini kaybetmektedir. İngilizce öğretim nasıl yayıldı? Önce bu, kilise teşkilatlarının ve yabancı hükümetlerin desteklediği Robert Koleji gibi yabancı okullarla başladı. Bu okullar öğrencilerini halk gözünde imtiyazlı, imrenilir bir zümre gibi göstermek için gayret sarf ettiler. Mezunlarını otomatik olarak Amerika'ya gönderdiler. Zengin çocuklarını aldılar. Arkadan bazı fakir durumda olan Türk özel okulları rekabet etmek için Amerikan ve İngiliz okullarını taklide koyuldular. Bunun için bazı dış yardımlarda görüp teşvik edildiler. Türk eğitimini geliştirmek için kurulan Türk Eğitim Derneği bu arada gayelerinin tam tersi milleti içinden yıkacak yabancı tedrisat, yabancı öğretmen yolunu tuttu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da özel kolejleri taklit etme yolunu tuttu. Maarif kolejleri kurdu. Zonguldak Koleji, Konya Maarif Koleji gibi İngilizce öğretimli kolejler kurdu. Bu okulların Amerikalı denetleyicileri vardır. Bu yabancı dil eğitim faaliyetlerinin zirvesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin özel bir kanunla kuruluşu teşkil eder. Öbür üniversitelerimiz gittikçe bir takım kırtasiyecilik ve güçlükler içinde boğulup giderken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları yakında binleri bulacak şekilde geliştirilmektedir. Birkaç yıl içinde memleketin bütün kilit noktaları mesleklerini Türkçe olarak yürütmekte güçlük çeken gençler tarafından idare edilecektir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 7307 sayılı kanunla kurulmuş ve bu kanuna göre yürütülmektedir. Bu kanundan aynen şu maddeleri veriyoruz. Madde 1. Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükm-i şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur. Madde 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gayeleri şunlardır. A. Muayyen efsafı haiz, Türk öğrencilerine ilmi, teknik ve mesleki sahalarda umumiyetle İngilizce dilinde ileri bir öğretim temin ederek geniş imkanlar sağlamak. B. Diğer memleketlerin mümasil efsafı haiz öğrencilerine müracaatları ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine eşit imkanlar temin eylemek. C. Türkiye ve Orta Doğu'nun kaynaklarının inkişafına ve iktisadi meselelerin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere Türk milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak tatbiki araştırmalar yapmak. Kanundaki bilhassa şu maddeye de çok dikkat ediniz. Madde 5. Mütevelli heyeti ilimde ve teknik öğretimde müstesna tecrübesiyle tanınmış ve temayüz etmiş olan ve Türk vatandaşı olmayan bir kimseyi müşavir rektör seçer. A. Müşavir rektör, ilmi, teknik ve mesleki araştırmalar ve öğretim hususunda rektörün başlıca müşaviridir. D. Müşavir rektör, akademik mertebede üniversite rektöründen sonra gelir. Bu maddeler üniversitenin kuruluşundaki Rusların Çekoslovakya'da kullandıkları metotlara benzeyen gizli gaye ve metotları belirtiyor. Türk milletinin cebinden çıkan parayla yürütülen, başlıca gayesi Türk gençlerini eğitmek olan bir üniversitede mecburi olarak İngilizce tedrisat yapılıyor, ayrıca ortam kafi derecede uyuşuk ve benliksiz bir duruma gelince bu Türk üniversitesi bir rektörün kamuflajı altında asıl önemli bütün eğitim ve araştırma konularında bir yabancı müşavir rektör tarafından idare ediliyor, yabancıların gayeleri dikte ediliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gittikçe tedrici bir araştırma ve uyutma tekniği ile yabancı ellerde hissettirmeden istenilen yönlere sevk edildiği bir gerçektir. Şöyle ki, önce üniversiteye hükümetiyle bir ilgisi yokmuş gibi görünen Ford Vakfı maddi yardımda bulunmuş ve bu yardımda dışarıdan yabancıların gelmesini sağlamış, fakat bunu yaparken üniversiteye baskı yapmaz görünmeye çalışmıştır. Sonra birden bu yardımı çok azaltmış ve tam yardım kesilirken AİD'den, yani doğruca Amerikan hükümetinden daha büyük bir yardım teklifi gelmiş, dikkat edilecek bir nokta, birçok şartlar koşulmuştur. Mesela 3 veya 5 sene için 1 milyon dolar olduğu gibi veriliyor, fakat bu yalnız Amerika'nın göndereceği Amerikalı personelin maaşlarına girecek. Ayrıca 2 milyon dolar kredi veriliyor. Yani bunu Türkiye ödeyecek. Fakat bu para yalnız Amerika'da imal edilmiş malzeme satın almak için kullanılabilecek. Bu arada belirtelim ki, mesela Türk malı bir malzeme veya Amerika'dan daha ucuz Alman malı kendi paramızda alınmaz. Türk elemanlara imkan ve eşit haklar tanınmadığı, onların şerefine dokunduğu için Türkler dışarı kaçarken düşük kaliteli ve Türk kültürünü yok etmek amacıyla gönderilen yabancı elemanlar gençlerimizi yetiştirecek. Ayrıca üniversite yalnız teknik sahada yardımı kabul etmek istediği halde beşeri ilimlere de yabancı personel yardımına zorlanmış ve şart koşulmuştur. Bu üniversitenin kuruluşunda halka yanlış intibalar verilmiştir. Bunun beynel milel üniversite olduğu, beynel milel fonla yürütüldüğü, onun için lisansının da İngilizce olduğu söylenmiştir. Bu iddialar asılsızdır. Fakat Orta Doğu Teknik Üniversitesi beynel milel bir üniversite değildir. Bu bir oyundan ibarettir. Ayrıca beynel milel üniversite fikri bugün Amerika'da bile tatbik edilemeyen bir fikirdir. Yabancılar Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile bakın nasıl alay ediyorlar. Amerika'da çıkan Rotaryan dergisinin yaz 1968'de çıkan yazısında şöyle deniliyor. Washington'da tamamıyla Rusça tedrisat yapan bir üniversite bulunduğunu farz edin. Bir de üstelik bunun parasını Amerikan hükümeti veriyor olsun. Olmaz öyle saçmalık mı diyeceksiniz? Bu inanılmaz şey bugün cidden mevcuttur. Ankara'da tüm İngilizce tedrisatlı, Türk hükümetinden bütçeli Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ODTÜ binlerce Türk gencini eğitmektedir. Binlerce yabancıyı değil. Buna rağmen on binlerce Türk genci de sokakta kalmaktadır. Az oranda başka ülkelerden de öğrenci kabulü faydalıdır. Fakat bu fedakarlığı Türk kültürünü, dilini ve nüfusunu yaymak için yapacaksak. Her ülke bunun için yabancı talebe alır, ona dilini öğretir. 3-5 yabancı talebe bahanesiyle kendi milli istikbalini ve şerefini kendi parası ile feda etmez. Dünyanın birçok memleketleri üniversitelerine yabancı öğrenciler almakta, fakat bunu milli bir politika içinde yürütmektedirler. Ancak böyle düşünüş ve politika içinde yapılan eğitimden milletimiz için faydalar sağlanır. İstenilen değişiklikler. 1. Yeni bir kanunla 7037 sayılı kanunun 5. maddesi kaldırılmalı veya müşavir rektörün yalnız Türk olabilmesi şeklinde değiştirilmelidir. Bu suretle en önemli bir üniversitemizin tamamıyla yabancı ellerde idaresi önlenir. Aksi halde zayıf bir rektör tayin edilecek, o da yabancı müşavir rektörünü istettirecektir. 2. Bütün tedrisat Türkçe olmalı, fakat yabancı dili gene çok iyi bilmek şart koşulmalıdır. Bu olmazsa üniversite dejenere olur. Bunun için de yabancı dil izhari sınıfı gene bulunmalı. Bir yıl dil bilmeyen öğrenci ya İngilizce, ya Almanca, ya da Fransızca öğrenmelidir. Ayrıca her yıl öğrenci seçtiği yabancı dilden ve meslekle ilgili konularda sıkı imtihan görmeli, her yıl ayrıca mesleki yabancı dil dersleri de görmelidir. Bu suretle yabancı dil meslek ve ilim kitaplarını takip edebilir. Fakat Türkçe de ölmez. Yabancı öğrencilere Türkçe öğretilmelidir. Yabancı bilim eserleri bol bol Türkçe'ye çevrilmelidir. 3. Üniversiteye alınan öğretim üyeleri gene şimdikine benzer esaslarla alınmalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öbür üniversitelerden ileri tarafları korunmalıdır. Çeşitli memleketlerle karşılıklı işbirliğine daha çeşitli şekilde yol açılmalı, fakat bunu yaparken milli istikbal, şeref ve kültürümüz feda edilmemeli, başka memleketlerin gayelerine alet olunmamalıdır. Türk gençliği Türk halkına önder olmalıdır. Aziz gençler, biz devlet idaresini Türk milletinin tarihi kıymet hükümlerine, maşeri vicdanlarına, İslam ahlakına dayandırmanın lüzum ve zaruretini dava ediniyoruz. Bu unsurlara dayanarak güç ve kuvvet kazanacağımıza inanıyoruz. Daha da ileri giderek diyoruz ki, milli ahlaki tarihi vasıflarımızı inkar ederek, değiştirerek, Türklükten çıkarak kuvvet kazanılacaksa bunun karşısındayız. Milletimiz tarihin hangi çağında kendinden başkalarına özenmiş, başkalarına benzemeye gayret etmişse zaafa düşmüş ve devleti dağılmıştır. Ne zaman kendine dönmüş, kendi benliğinin cevherine dayanmışsa dünyayı titreten bir güç olmuştur. Bilge Kağan'ın Orhun taşlarına yazdığı öğüt gerçeği bildiriyor. Ey Türk, titre, kendine dön. Kendine dönüş başlamıştır. Yıllar yılı suçmuş gibi görülen milliyetçilik yeniden parlamıştır. O kadar ki 30 yıldır milliyetçiliği ağzına almayan ve genç subayları, ihtiyar alimleri, üniversiteli aydınları milliyetçilikle suçlayıp tabutluk işkencesine tabi tutan kişiler bile biz milliyetçiyiz demek zorunda kalmışlardır. Hatta oportunist, sosyalist, komünist, mason beynelmilelciler bile milliyetçi görünmek ve mecburiyetinde kalmışlardır. Bu büyük bir zaferdir ve kazanılmıştır. Savaştan galip çıkan biziz. Zira silahımız Türk'ün tarihi, Türk'ün maneviyatı, Türk'ün realitesi, hülasa edelim, Türk'ün kendisiydi. Onların silahı ifsat, iftira, sövgü, yergi, menfaat, hırs, yalan, dolandı. Anadolu'da yel kayadan ne koparır derler. Tezviriyeli Türklük kayasına çarptı ve dağıldı. Birinci merhale aşılmıştır. Milliyetçilik, Türkçülük, dosta düşmana kabul ettirilmiştir. Şimdi ikinci devre başlamıştır. Milliyetçilik, siyasi ve idari tatbikata geçilmelidir. Bunu da başaracağız. Bugün bizler 100 milyonluk Türklüğün kudretini kalbimizde duyuyoruz. Hür, müreffeh ve kudretli bir Türkiye kurmalıyız. Hem de çok çabuk, çok hızlı, hiç vakit kaybetmeden. Heba edilen 200 yıldan sonra, 1960'tan bu yana geçen zamanda zaaflar, tereddütler, küçük oyunlarla heder edildi. Bu zaman, aşk ile, iman ile, ilim ile girişilecek bir savaşı sona erdirmeye yeterdi. Üzüntümüz budur. Millet hayatının yıllarını şahsi kaprisleri uğruna israf edenlere lanet ediyoruz. Davamız şahıslar ile değil, tutumları iledir. Güçlenme yolunda ilk yapılacak iş sanayileşmedir. Bugün dünya yüzünde nüfusu ve toprak sahası ne kadar küçük olursa olsun, sanayi kuvvetli olan memleket, kuvvetli bir memlekettir. Tekniğin ilerlemesi, atom ve füze silahlarının harp sahasına girmesi, buna sahip olanlarla olmayanlar arasında büyük farklar yaratmıştır. Biz, dünya yüzünde çağdaşımız olan ileri tekniğin sahipleriyle bir hizaya gelmek mecburiyetindeyiz. Varlığımızın garantisini ilelebet müttefik yardımlarına bırakamayız. Bu gerçek bir emniyet değildir. Yarın ya iç fesatçıların teşvikiyle NATO'dan çıkmak veya bir Rus-Amerikan uzlaşması ile NATO dağılmak durumuna gelirse yeni ittifaklar mı arayacağız? Hayır arkadaşlarım, kendini savunur, kendi silahı kendine yeter bir millet olmalıyız. Bu sanayileşmekle kabildir. Devletin de, ferdin de bütün imkanları sanayiye yönelecektir. Köylerde yaşayan nüfusun 1/4'ü sanayide olacaktır. Bu suretle hem boş duran, boş durduğu için birbirini kıran vatandaşlarımız iş bulacak, rahat edecek, emeğinin nimetini görecek, hem Türkiye üretimi artacak, kendine yetecek ve ürettiği yabancılara satılacaktır. Hem ziraatteki nüfus azalarak bugün çiftçi başına 8 dönüm düşen toprak 250 dönümden aşağı düşmeyen aile çiftlikleri haline gelecektir. Sanayileşen Türkiye'de dağınık köyler birleştirilerek yeni şehirler kurulacaktır. Bir fabrika Karabük gibi 12 evlik bir köyü 55 bin nüfuslu bir şehir yapmıştır. Sosyal ve ekonomik kaide budur. Yeraltı madenleri ve yerüstü su enerjileriyle Türkiye kısa zamanda sanayileşecek imkana sahiptir. Bu imkan kullanılmalıdır. Mamül sanayi mallarımız için müşteriler hazırdır. Tüketim haddi fazla, iştirak kabiliyeti kuvvetli, tarihi, dini, stratejik birliğe sahip olduğumuz petrolcü güney komşularımız kendileri için ucuz malları Türkiye'den alacaklardır. Bu sanayinin kurulma ve gelişmesi için eğitimin yönü tekniğe çevrilecek, her sene üniversite kapılarında ıstırapla inleyen gençlik, yeni yeni teknik ilimler öğreten fakültelere yerleşecek, yüz binlerce mühendis ve teknisyen yeni Türkiye'yi, büyük Türkiye'nin çekirdeğini kısa zamanda gerçekleştireceklerdir. Kudretimizin kaynağı, ümidimizin mihrakı, yarınımızın teminatı sizlersiniz, aziz gençlerimiz. Gençlik anlayışımız. Gençlik, hür düşüncenin ve beşer aklının varlığında yeni bir davranış ve gelişecek toplum yapısının temel güç, enerji ve ümit kaynağıdır. Gençlik, siyasi hedefleri tahakkuk ettirici, yükseltici, ilerleticidir. Biz Türkiye'de fikir, ruh ve beden sağlığı, fikri hür, vicdanı hür, ezilmeyen ve ezmeye hevesli olmayan, yüksek bir iradeye sahip, devletin ve milletin geleceğini, sorumluluğunu taşımaya hazırlanan, nefsine güveni olan gençlik istiyoruz. Bu ruh ve şuurla yoğrulacak Türk gençliğini, sosyal, kültürel, iktisadi kalkınma davamızın çözümcüleri, milli varlığı ayakta tutan, yücelten, bölünmezliğini sağlayan güçlü bir temel ve hareket varlığı olarak kabul ediyoruz. Gençliği, geleceğin kuvvetli ve müreffeh Türkiye'sinin ana yapısını teşkil eden bir unsur ve yüksek idarecileri olarak görüyoruz. Türk gençliği bölünmez bir bütündür. Bölücü çabaların sermayesi ve oyuncağı değildir. Gaye ve hedef. Türk gençliğinin gayesi, Türkiye'de insan hak ve hürriyetlerini, kişinin ve toplumun refah ve huzurunu, sosyal güvenliği gerçekleştirecek ve teminata bağlayacak bir devlet düzenini ve yönetimin bütün müesseseleriyle birlikte hızla kurulmasını sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet, barış, hizmet ve refah devleti olarak inşa ve gelişmesinde hareketli kitle haline gelmektir. Hedef ise çağdaş insanlığın ortak medeniyetine yapıcı olarak katılmaktadır. Bu amaçla Türk gençliği olarak devletin bütün güç ve imkanlarının ileri bir hayat tarzı kurmak ve yaşatmak için seferber edilmesini, milletin çağdaş ilim ve tekniğe göre teçhiz ve teşkilatlandırılmasını gerekli görmekteyiz. Devletin yönetiminde, toplum hayatında ve gençliğin yetiştirilmesinde ilmi düşünce ve plan ilkesinin egemenliğini istiyoruz. Türk gençliği bu gayeye A. milliyetçi, maneviyatçı, sosyal hukuk devleti ülküsüne, B. hürriyet, milliyet, ahlak, ilim, toplumculuk, gelişmecilik, halkçılık, köycülük, teknikçilik ve sanayileşme ilkelerine samimiyetle bağlanmakla ulaşabilir kanısındayız. Türkiye'de gençliğin oranı toplam nüfusun %40'ını aşkındır. Türk gençliği diğer az gelişmiş ülke gençliklerine oranla daha fazla çağdaş medeniyet seviyesinde meselelerin güç ve daha nazik duruma gelmiş olması idraki içinde itici, hamleci kuvvet olma zorunluluğundadır. Türk milletinin birliği, Türk vatanının ve devletinin hakimiyeti ve bütünlüğü, temel değerini korumak ve bunu bozmak için çaba gösteren fesat güçlere karşı savaşmak şuurunu ve heyecanını daima taşımalıdır. Doğu ve Batı ülkeleri, kendi gençliklerinin önemli rolünü bilerek gençlik siyaseti ve hedeflerini tahakkuk ettirmişlerdir, ettirmektedirler. Bunun yanında dünya ülkelerinin gençliğine ve onun meselelerine kendi görüşlerini kazandırmak için uygulanacak siyaseti tespit, tatbik ve tahliline eğilmişlerdir. 12 Mart öncesi beliren ve Türk gençliğinin bir kesimini kendi öz devletine isyana sürükleyen gerçek sebepleri ortaya koymak, buna göre gerekli güçlü ve muhtevalı tedbirleri almak lazımdır. Yoksa sathi ve meseleyi daha da karışık hale getirici yapma tedbirlerle bu milli ve hayati mesele geçiştirilemez. Türk gençliğinin bir kesimi kendi devletine açıkça ihanet ederken, öbür kesimi atalarına layık bir asalet ve kahramanlıkla devletini nasıl ve niçin savunmuştur? Aynı memlekette yaşayan, aynı tahsili görmüş, aynı milletin evlatları niçin ihanetle vatanseverlik gibi en sert ve tehlikeli zıtlaşma içine düşürülmüşlerdir? Memnuniyetle ifade edelim ki, vatanını savunan gençler, Türk milliyetçiliği ülküsüne bağlı oldukları için ne emperyalizme alet olmuşlar, ne de Türklüğün son bağımsız biricik devletine karşı baş kaldırmışlardır. Milliyetçi Türk gençliğinin emperyalizmin öncüsü, yabancı ideolojilere karşı geçmiş yıllarda gösterdiği yüksek uyanıklık ve yaptığı feragatlı mücadele her türlü takdirin üstündedir. Onların fedakar çalışmaları sayesindedir ki Türkiye uçurumun kenarından kurtarılmıştır. Türk milletine hizmet yolunda milliyetçi Türk gençliği emperyalizmin uşakları olan komünist çeteciler tarafından haince suikastlere uğramışlar ve şehitler vermişlerdir. Ömürlerinin baharında gözlerini dünyaya kapayan bu genç kahramanların aziz hatıralarını rahmetle anarak kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunarım. Milliyetçi gençlerin uğradıkları büyük bir talihsizlik vardır ki, o da komünist propaganda ve tesiri altında kalan kendi hükümetlerimiz tarafından da anlayışsızlıkla karşılanmış olmalarıdır. Bu yüzden gençler devamlı haksızlıklara, zulüm ve baskılara maruz kalmışlar ve kalmakta bulunmaktadırlar. Fakat gerçeklerin er geç tamamıyla anlaşılarak takdir olunacağından ümidimizi kesmeyeceğiz. Milliyetçi Türk gençlerini yakından tanımış olmanın verdiği bir güvenle söyleyebilirim ki, onlar milletimizin her çeşit güvenine ve teveccühüne layıktırlar. Onlardaki uyanıklığı, yüksek vazife duygusunu, yüksek ahlakı gördükçe milletimizin yarınına derin bir inançla bakmaktayız. İhmal edilen gençlik. Ülkelerin ve milletlerin bugün ve yarın için umut kaynağı olan gençlik, aynı zamanda bir devletin devamlılık konusundaki güvenidir. Önemi büyüktür, yücedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, bugüne kadar ülkemizde gençlik konusu bir milli dava olarak ele alınmamış, gençliğe hizmet yolunda bir usul tespit edilmemiştir. Türk gençliği, Türk milletinin geleceğinin biricik ümidi ve kurtuluş kaynağıdır. Bu görüşle gençleri teşkilatlandırmak, memleket kalkınmasında başarılı hizmetler yapmaları için hazırlamak ve yetiştirmek gereklidir. Bugüne kadar yöneticiler tarafından gençliğin hamle gücü değerlendirilmemiş ve gençlik gelişi güzel bir atmosfer içinde içtimai, iktisadi, siyasi, teknik imkansızlıklar karşısında yapayalnız ve yardımsız bırakılmıştır. Gençliğin ruh ve beden sağlığı büyük ölçüde ihmale uğramıştır. İyilik, doğruluk, güzellik, gerçek ülküsü ve ilmin meydana getirdiği sonuçlar sistemli bir şekilde gençliğe verilmemiş ve gençliğin temel eğitimi görüntülere ve tesadüflere dayandırılmıştır. Devletin gençliğe ait yükümlülükleri yerine getirilmemiştir. Gençlik, zümrecilik ve kaba particilik anlayışı içinde lider kadroların ülke yararına çizilmeyen dar fikir hücresine kapatılmak istenmiştir. Partiler gençliği bir bütün olarak görmek ve ana programlar düzeni içinde bu milli davayı çözümlemek yolunu seçmemiş, yabancı fikir ve siyaset akımlarının tesirinden doğacak zararlı sonuçları düşünmemiş, gereken tedbirler alınmamıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, gençliğin yetiştirilmesi emniyet bakımından olduğu kadar keyfiyet bakımından da yetersiz bırakılmıştır. Gençlik, yorgun ve yıpranmış yetişkinlerin baskı ve istismarına hedef kabul edilmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen eğitimi eksik ve kusurlu olmakla beraber genç nesillerin formasyonu yaşlı nesillerden ileridir. Yarına güvenimiz de bundan doğmaktadır. Bunu mutluluk sayarız. Bugün dünya nüfusunun 1/3'ü gençlerden müteşekkildir. Bu rakam küçümsenemez. Hele az gelişmiş ülkelerde ise toplam nüfusun yarısını bulmaktadır. Bu ülkelerde gençlik, toplum meseleleriyle uğraşmakta ve daha aktif bir rol oynamaya hazırlanmaktadır.